أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, geçen hafta Ankebut suresinin tefsirine başlamıştım. 1 ve 2. ayetin tefsiri üzerinde durmuştum. Kısaca tekrar edip hemen öbür ayetlere geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Sure bu şekilde huruf-u mukatta ile başlıyor. Ve bu huruf-u mukatta'da en kuvvetli görüşün şu olduğu, bu surelerin başında var olan, kesik olan harflerin, yani hikmetinin en kuvvetli olan görüş, bu noktada en kuvvetli görüş, yani hikmet niçin bu harflerle başlanmış? Şunu söylüyor ulema, Allah-u Teala şunu söylüyor bütün kullara. Yani bu Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu bu mucizevi Kur'an-ı Kerim, bu harflerden oluşuyor. Arapçanın 28 harfi vardır. İşte gözünüzün önündedir bu harfler. Elif, lam, mim. Başka surelerde işte kef, ha, ya, ayn, sad, elif, lam, ra, ta, ha gibi. Yani bu bilinen harflerle oluşmuştur bu Kur'an-ı Kerim. Eğer gerçekten iman etmiyorsanız, yani bu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğine iman etmiyorsanız, haşa bu bir beşerin sözü olduğunu iddia ediyorsanız, buyurun bir mislini siz de getirin. Bu harfleri oluşturun, bir araya getirin. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin diye Allah-u Teala meydan okuyor. Fakat 1400 senedir hiçbir küfür ehli bir araya da gelmiş olsalar, toplanmış olsalar da, edebiyatta ne kadar derinleşmiş olsalar da, belagatta, şiirde, hiç kimse bu Kur'an-ı Kerim'in haşa ne bir misli, ne 10 sure, ne de bir sure getirememiştir. Böyle bir şeyi yapamamışlardır. Ve Araplar bunu ta baştan beri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri itiraf etmişlerdir. Gerçekten bu mucizevi bir kelamdır. Ve onun gibi bir mislini biz kesinlikle getiremiyoruz. Ve utançlarından şiirlerini indirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim indikten sonra cahiliyedeki seçilmiş olan şiirler, birinci seçilmiş olan şiirleri Kabe'nin duvarından indirmişlerdir utançlarından. Evet, şu anda da tabii bu meydanı Allah-u Teala okuyor. Kıyamete kadar da okuyacaktır Allah-u Teala. Yani birileri eğer ki inanmıyorlarsa bu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğine, o zaman bunun bir mislini getirin, Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getiren görelim diye herkese bu meydan okunuyor ve şu ana kadar kimse çıkıp da böyle bir şeyde bulunamamıştır, bulunamaz da Allah'ın izniyle. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar fitneye tabi tutulmadan, yani imtihan edilmeden iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Fitnenin üzerinde durmuştum. İmtihan anlamındadır bu. Yani Allah-u Teala iman etmiş olan kimseler, ben iman ettim, ben Müslümanım diyen kimseler, kim olursa olsun Allah-u Teala mutlaka onların imanlarını imtihan edecektir. Ne kadar doğru, ne kadar sadık, gerçekten hakkıyla iman mı etmiş yoksa yalancı birisi mi diye şüphesiz ki Allah-u Teala imtihan edecektir. Ve bu imtihanı da, belaları da çok çeşitli bir şekilde maddi ve manevi olarak gönderecektir. Ve biz sahabe-i kiramın hayatlarını biraz göz önden geçirdiğimiz zaman, başta tabii peygamberlerin hayatlarını biraz bir okuduğumuz zaman, sahabe-i kiramın hayatlarını okuduğumuz zaman, duyduğumuz zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala onları çok muazzam değişik şekillerde imtihan etmiştir. Ve o imtihanları kazanmışlardır. O şekilde imanlarını ispat etmişler. O sebeple de Allah onları yüceltmiş. Onları bizlere örnek etmiştir. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Şüphesiz ki biz daha öncekileri imtihan ettik. Belalara düçar ettik. Niçin imtihan ettik? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِب۪ينَ Ta ki Allah-u Teala doğru sözlü olanları ve yalancı olanları ortaya çıkarmak için. Yani sizden önce sahabe-i kirama söylüyor Allah-u Teala. Sizden önce eski ümmetleri de biz imtihan ettik. Eskiden iman etmiş olan. Çünkü malumunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce bir sürü peygamber gelmiş. 124 bin peygamber gönderilmiştir. 300'ün üzerinde Resul ve geri kalanlar Nebi. Çok fazla yani peygamber gelmiş, onların ümmetleri olmuş, onlara iman edenler olmuş ve Allah-u Teala onları hepsini ne yapmış? İmtihan etmiştir. İmanlarını denemiştir. İşte bunu söylerken Allah-u Teala sahabe-i kirama aslında moral vermek için. Çünkü sahabe-i kiram da çok eziyet çektikleri bir dönemdi. Mekke'de işkence gördükleri, eziyet gördükleri, sıkıntı çektikleri bir dönemde Allah-u Teala hem imanlarını kuvvetlendirmek, hem onlara sebat vermek, hem onlara da moral vermek için. Bu şekilde Allah-u Teala buyuruyor, yani eski ümmetlerden onlara misal veriyor. Yani bu imtihan sadece size olan bir imtihan değildir. Ey sahabe-i kiram, ey müminler, sizden öncekiler de bu yollardan geçmişler. Çok bedeller ödemişler, çok sıkıntılar çekmişler. Sizler de bu yollardan geçiyorsunuz. Ve cennete götüren yol bu yoldur. Siz de burada kendinizi ispatlayacaksınız. Eski ümmetler kendilerini ispatladıkları gibi. Aynı zamanda bu bizim için de nedir? Bizim için de derstir, ibrettir, bizim için de uyarıdır. Yani ey müminler, ey sonraki gelenler, gerek sahabeden önceki olanlar ve gerek sahabe-i kiram yine bu yollardan geçmişler, bu büyük sıkıntılara, belalara düçar olmuşlar. Ve sizleri de imtihan edeceğiz. Kıyamete kadar gelen bütün Müslümanları imtihan edeceğiz. Niçin imtihan edeceğiz? Ta ki doğru olanlar ile yalancı olanlar birbirinden ayırt edilsin diye. Yoksa iddia etmek çok kolaydır. Çok basittir yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın çok basit bir söz. Bunu herkes çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Ben Müslümanım. Ben muvahhidim, ben selefiyim, ben sünniyim demek çok kolay. Ama bunun içini doldurmak, değil mi? Bunu ispatlamak çok ağır, çok zor. Ve aleyhissalatü vesselam diyor, öyle bir dönem gelecek ki dini elde tutmak, kor ateşi elde tutmak gibidir. Gerçekten de o dönemler şu anda yaşanıyor. Şu anda kolay mı? Yani gerçekten İslam'ı hakkıyla yaşamak, sahabe-i kiram gibi yaşamak. Biz biraz onlara benzer böyle hallerimiz olunca hemen bakıyoruz ki ne oluyor? Musibetler hemen yağmaya başlıyor. Ve yeri geliyor belki sabredemiyoruz. Sabrımız gidiyor. Allah korusun isyanlara bile girenler var. Davayı bırakanlar olabiliyor Allah korusun. Sahabe-i kiram da çok çekmişler. Eski ümmetler de çok çekmişler. Eski ümmetlerden misalen Hazreti İbrahim mesela. Tevhidi haykırdığı zaman, Allah'ı birlediğini gösterdiği zaman ne oldu? Ateşe atıldı. Böyle bir imtihana düçar oldu. Basit bir şey değildir. Gerçekten bir insanın böyle diri diri böyle ateşe atılması, fırlatılması basit değildir. Ve eski ümmetlerden ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine kadar çok zorlu dönemler geçirmişler müminler. Ashab-ı Uhdud'u bir düşünün. Onlar da ateşe atılmışlar. Bu şekilde eski ümmetlerde ateşe atılmayla, testereyle, biçilmeyle, İşte eti kemiklerinden ayrılmayla bu şekilde imtihan ediliyorlardı. Hatta Habbab radıyallahu anhu, Habbab malumunuz çok işkence görmüş bir sahabedir. Kendisi köle olarak satılmış, yani kavmine saldırmışlar. İşte erkekler öldürülmüş, kadınlar, çocuklar alınmış. Eskiden cahiliye döneminde aleyhissalatü vesselam yaşadığı o dönemlerde Araplarda çok varmış bu. Hangi kabile güçlü olsa zayıf olan kabileye saldırıyor. Erkeklerini öldürüyor, mallarına el koyuyor, kadınlarını, çocuklarını köle olarak alıp satıyor. Habbab İbn-i Eret de bu şekilde alınıp köle olarak satılmış. Satın alanlar onu kullanmışlar, demirci yapmışlar. Demir sanatını iyi öğrenmiş ve kılıç üretmeye başlamış. Ve kılıç işte yapıp satıyor, İslam geldiği zaman, İslam nuru geldiği zaman o da Müslüman oluyor. Tabi sahabe döneminde Müslüman olmak kolay değildi yani. Çünkü bir sürü imtihana, bir sürü belaya düçar olmak anlamına geliyordu. Onu bilerekten İslam'a giriyorlardı. Mesela birisi Hazreti Huzeyfe'ye diyor ki tabiinden. Tabiin tabi sahabenin dönemini yaşamamışlar. Sahabe neler çekmişler Mekke döneminde, Medine döneminde, İslam hakim olana kadar, güçlenene kadar neler çekmişler onlar çok fazla bilmiyorlardı. Onlara hazır bir şekilde İslam gitmiştir. Yani Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girenler ile Mekke'nin fethedilmeden önce İslam'a girenler arasında çok fark var. Aynı zamanda hicretten önce İslam'a giren ile hicretten sonra İslam'a girenler arasında da fark var. Tabiinden birisi Huzeyfe radıyallahu anh'a diyor ki, bizi eğer ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde yaşamış olsaydık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i başımızdan, işte omuzlarımızdan aşağı indirmezdik. Omuzlarımızın üstünde taşırdık, başlarımızın üstünde taşırdık. Yani bir nevi sizden çok daha böyle fedakar onu muhafaza ederdik, çalışırdık gibi buna getirmeye çalışıyor. Hazreti Huzeyfe'ye söylüyor. Hani bazı şeyleri işitirken mesela Uhud Savaşı'nda işte bazı sahabelerin mesela o zor anda böyle kaçışmaları mesela ve buna benzer bazı şeyleri duyunca işte biz olmuş olsaydık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i omuzlarımızdan aşağı indirmezdik deyince Hazreti Huzeyfe diyor ki bizim halimizi görseydiniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Yani sen şimdi böyle konuşuyorsun çok kolay senin için ama bizim yaşadığımızı sen bilmiyorsun. Ona bir misal veriyor belki daha iyi anlar diye. Diyor ki Hendek Savaşı'ydı diyor. Hendek Savaşı'nda malumunuz müşrikler değişik kabileleri toplamışlar Medine'nin üzerine gelmişler. Belki 10 bin kadar güçlü bir ordu var. Değişik müşrikleri toplayıp getirmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşacak durumda değildi bu kadar güçlü bir topluluk gelince, kalabalık bir topluluk gelince. O sebeple Medine'nin dışına çıkmamıştır. İstişare etmiş Salman-ı Farisi işte Medine'yi müdafaa edersek ve hendekler kazarsak ben biliyordum işte Farisiler bu şekilde yapıyorlardı diye Aleyhisselatü Vesselam'a işaret edince Aleyhisselatü Vesselam çok uygun bulmuştu böyle bir görüşü ve hendekler kazanmıştı. O şekilde hani müdafaa savaşı yapmışlardı. Tabii 10 bin kişilik ordu gelmiş Medine'yi muhasara altında tutmuşlar. Artık yiyecek ve içecek hiçbir şey girmez yani. Kimse Medine'nin dışına çıkamaz. Düşünün bir nevi yani misal veriyorum Halep bölgesini her taraftan kuşatacaklar. Mermi girmeyecek, yiyecek girmeyecek. Kadınlar, çocuklar var. Basit bir şey değil yani. Medine küçücük bir belde kuşatılmış müşrikler tarafından ve yani imkan olursa Müslümanların kökünü kazıyacaklar. Hiç kimseyi bırakmayacaklar. Bununla beraber sadece bunlar değil, arkada Yahudiler var. Onlarla anlaşmalar yapılmış. Medine'yi beraber müdafaa edeceğiz. İhanet etmeyeceğiz fakat Yahudiler bu anlaşmayı bozmuşlar. Arkadan Yahudiler de saldırabilirler. Müşriklerle beraber olup saldırabilirler. Onların da haberleri geliyor. Anlaşmaları bozmuşlar. Bir de içlerinde münafıklar var. Müslümanların içlerinde münafıklar var. O kadar şiddetli ki durum. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları müjdelerken işte ben Kisra'nın, Kayser'in saraylarının fethedildiğini görüyorum derken münafıklar dalga geçiyorlardı. Bizden birisi affedersiniz diyor işemeye gidemiyor korkudan. Bu adam ne diyor işte şuralar buralar fethedilecek diyor. Açlık, soğuk bir taraftan bastırmış, korku bir taraftan bastırmış. Her taraf kuşatılmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashaba diyor ki bir gece çok soğuk olan bir gecede. Karanlık, tehlikenin son haddine ulaştığı bir gecede diyor ki bana Kureyş'ten, müşriklerden haber getirecek var mı diyor. Etrafındaki sahabelere söylüyor. Tabi sahabeler mecmua mecmua böyle ne yapıyorlar? Medine'yi böyle tutmaya çalışıyorlar. Artık orada hangi sahabeler var? Allahu alem. Düşünün sahabelerden hiç kimse cesaret edip ben haber getireceğim diyemiyor. Çünkü bu ne anlama geliyor? O karanlıkta çıkacak. Hendeyi aşacak, müşriklerin arasına girecek, onların yanında biraz bekleyip malumat alıp geri dönecek. Bunun riski öldürülme riski, esir düşme riski, esir düşerse de bir sürü işkenceye maruz kalacak, yüksek bir riski vardır. Zor bir şeydir yani bunu anlatmak tabii çok kolay ama bunu yaşamak gerçekten çok zor. Bana haber getirecek var mı diyor, kimseden ses çıkmıyor. İkinci defa aleyhissalatü vesselam, haber getirecek var mı diyor. Getirecek kişiye diyor cennet vardır. Benimle beraber cennette olacaktır. Düşünün bir de teşvik vardır. Yine sahabeden ses gelmiyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Allah Allah sahabede yok mu ya bir cesur şöyle bir çıkıp da. Tabii o pozisyonda olmadığımız için rahatlıkla bu aklımıza gelebilir. Ama bizler orada yaşamış olsaydık Allah'ım nasıl böyle pusardık. Üçüncü defa da seslenince kimseden ses çıkmıyor. Ondan sonra ya Huzeyfe kalk diyor. Hazreti Huzeyfe düşün yani. Diyor ben de orada pusmuştum. Soğukta zaten hareket edecek durumda değiliz. Hava çok aşırı soğuk. Çok açız. Ve çok tehlikeli bir yani bir eylem isteniyor benden. Ya Huzeyfe kalk deyince diyor. Buhari'de geçiyor rivayet. Diyor mecbur kalkacağım diyor. Yani isyan edemem diyor. Ayağa kalktım buyur ya Resulullah dedim. Git haber getir dedi diyor. Ama sakın sakın onları da bana karşı kışkırtma. Yani yanlış bir hareket yapma. Vurma bir şey yapma sadece malumat getir. Deyince diyor o esnada çok üşüyordum. Ama Bismillah deyip hareket edince diyor bir anda vücudum ısındı. Allah'ın yardımı ne oldu? İndi. Allah'ın sebatı onun üzerine indi. İşte gidiyor onların arasına katılıyor. Hatta diyor tabii fırtına var diyor. Ebu Sufyan'ın yanına kadar diyor yanaştım gördüm diyor. Ateş yakmışlar işte sırtını ısıtıyordu. Sırtının beyazlığını gördüm. Hatta bir anda aklıma geldi işte ben büyük komutana yaklaştım. Ok fırlatsam bunu öldüreceğim diyor. Büyük komutanı öldüreceğim diyor. Buna da niyetlendim sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü aklıma geldi diyor vazgeçtim. Hayır bunu yapmamam lazım çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapma dedi. Ve ta ki birisinin yanına kadar yanaşıyor orada bekliyor işte ne konuşacaklar ne olacak. Ebu Sufyan diyor ki aramıza ajanlar casuslar sızabilirler. Dikkat edin herkes yanındakine baksın kimdir yanındaki. Bu karanlıkta girebilirler aramıza. Hemen Huzeyfe zeki bir hareket yapıyor ve yanındakini tutuyor. Sen kimsin diyor. Ben falanım diyor. He tamamdır diyor. O da sormuyor sen kimsin demiyor. Bu şekilde atlatıyor sonra bakıyor ki bunlar hazırlığa giriyorlar. Ebu Sufyan haydi diyor geri döneceğiz diyor. Dayanılacak durumda değiliz fırtına. Onların çadırlarını söküyor. Onların kaplarını deviriyor. Hatta birbirinize iyi tutunun diyor. Yere çökün diyor. Yoksa rüzgar sizi alıp götürecek. O kadar şiddetli fırtına var. Ondan sonra gelip haber getiriyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Tabi Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki benim ufak bir şeyim vardı, örtüm vardı diyor. Onu bazen ben kullanırdım, bazen eşim kullanırdı. Düşünün yani ısınacak bir örtü dahi yok yani. Böyle yamalı ufak bir örtüm vardı diyor. Onunla ben şey yapmıştım. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim baktım teheccüd namazı kılıyor. Onun üzerinde de bir örtü vardı diyor. Yanına yanaşınca diyor beni gördü diyor geldiğimi. O elbiseyi bana da diyor şey yaptı. Attı yani namazdayken hani ben de örtüneyim. Örtündüm onu bekledim diyor. Ta ki teheccüd namazını bitirsin. Sonra ona o malumatı ne yaptım aktardım. Hazreti Huzeyfe tabi bunu tabiinden olan kimseye anlatıyor. Yani sizin gözünüzde belki bunlar basit olan şeyler ama biz böyle durumlar yaşamışız. İşte eski ümmetler çok çekmişler. Sahabe-i kiram da çok çekmiş. Ve sonraki onların yolunu takip edenler de çok çekmişlerdir. Evet. Burada Allah-u Teala işte diyor eski ümmetleri biz fitneye düşürdük. Ta ki sadık olanlarla yalancı olanlar ortaya çıksın. Tabii bu kıssayı tabii Hazreti Huzeyfe'nin kıssasını anlatırken mesele başka yere gitti. Aslında Habbab radıyallahu anh'u bahsediyordum değil mi? Habbab ibn-i Eret. İşte o kimse köle olarak satılmış. Ve Mekke'de iken Müslüman olunca işkenceye maruz kalıyor köle olması sebebiyle. Hatta As İbn-i Vail adında bir müşrik kılıç yaptırıyor ama ücretlerini ödemiyor. Gidip ondan ücretlerini talep edince diyor ki yaptığım kılıçların ücretlerini bana ver. O da diyor ki dininden dönersen Muhammed'i inkar edersen sana ücretimi veririm diyor. O da diyor sen ölsen de sonra dirilsen de kesinlikle diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden dönmem diyor. Tabi iman etmeyince As İbn-i Vail diyor ki o zaman diyor ne zaman ben ölürsem ve dirilirsem o zaman benim param olacak o vakitte ben sana öderim. Dirildiğim zaman ben sana veririm diye dalga geçiyor. Ücretini ödemiyor. Tabi Müslüman olduğu ortaya çıkınca kavmi bunu satın almış olan kavmi buna işkence yapıyorlar. Aynen Bilal-i Habeşi gibi işte sahraya çıkartıyorlar. Üzerine kaya koyuyorlar, kırbaçlıyorlar. Yapmış olduğu o demirleri ısıtıp getirip onun üzerinde söndürüyorlar. Demirlerin üzerine ısıtmış olduğu o demirlerin üzerinde kor ateşin üzerinde yatırıyorlar, kırbaçlıyorlar, susuz, aç bırakıyorlar. Hatta bazı rivayetlerde sırtındaki yağları eriyor, çukurlar oluşuyor. O kadar çok işkence görüyor ki yani resmen ölüp diriliyor, ölüp diriliyor. İşte o sahabe bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Bukhari'de yine geçen bir rivayette. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor Kabe'nin gölgesinde gölgeleniyordu diyor. Mekke'de çok işkence gördüğümüz bir dönemdi. O zaman ambargoya tabi tutulmuşlar, yiyecek içecek girmiyor. Aç kalıyorlar, yaprak yiyorlar. Zayıf olanlara işkence yapılıyor, sahralara götürülüp. Tabi Suud'un öyle sıcak oluyor ki sahraları. 50 derece, 60 dereceye kadar neredeyse yer sıcaklığı oluyor. Onun üzerinde yatırılıyorlar, kırbaçlanıyorlar, su verilmiyor, işkence yapılıyor. Açlık, geldik diyor Aleyhisselatü Vesselam'a dedik ki اَلَا تَسْتَنْسِرْ لَنَا اَلَا تَدْعُوا لَنَا diyor. Hani gelip ya Resulallah işte bizden, bizim için Allah'tan yardım istemeyecek misin? Bizim için duada bulunmayacak mısın? Deyince Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلْ فَيُحْفَرُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ Sizden önceden, önceki olan ümmetlerde yani mümin olanlar diyor alınırdı diyor imanı sebebiyle. Ve yerde çukur kazılırdı diyor. İçine konurdu diyor. فَيُجْعَلُ فِيهَا ثُمَّ يُؤْتَ بِالْمِنْشَرِ Sonra testere getirilirdi diyor. فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ Kafasına konur diyor. فَيُجْعَلُ نُصْفَيْنِ İkiye bölerlerdi diyor. Resmen bu şekilde öldürürlerdi adamı. İkiye biçerekten, ikiye bölerekten öldürürlerdi diyor. Evet. وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِي وَعَظْمِهِ Aynı zamanda diyor, demir taraklar getirirlerdi diyor. Kemiklerle etleri birbirinden ayırt edilecek şekilde diyor taranırdı diyor. Parçalarlardı yani resmen kemikler bir tarafa, etler bir tarafta. Bu şekilde parçalarlardı diyor. وَمَا يَسُدُّ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ Ve bu şekilde diyor yapmaları onu dininden alıkoymuyordu diyor. Yani daha önceki ümmetler de çok çektiler. Ya Habbab, ya işkence gören sahabeler, ey Bilal vesaire diğer işkence görenler. Daha öncekiler de diyor çok işkenceler gördüler. Bakın bu halleri yaşamışlar. Böyle durumları yaşamışlar. فَوَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هَذَا الْأَمْرِ Ve Allah'a kasem olsun muhakkak muhakkak tekid var burada iki tane. Muhakkak ki Allah-u Teala bu dinini hakim kılacaktır. Allah'ın dini hakim olacaktır, yayılacaktır. Yani bu şekilde her zaman devam etmeyecektir. Tabii bu bizim için de inşallah bir müjdedir. Her zaman bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Gerçi biz pek bir sıkıntı çekmiyoruz ama özellikle Şam'daki olan kardeşlerimiz ve onlara benzer İslam aleminde özellikle savaş içerisinde olan, katledilen, gözü önünde çoluk çocuğu katledilen o Müslüman kardeşlerimiz inşallah bu sıkıntılardan kurtulacaklardır. Bu her zaman böyle devam etmeyecektir. فَوَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَس۪يرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَى اِلَى حَدْرَمَوْتِ Allah'a yemin olsun San'a'dan Hadramaut'a kadar Yemen'de iki şehir orada binekli bir kimse sefere çıkmış bir kimse tek başına sefer edebilecek. İki beldedir San'a ve Hadramaut. Yemen'de iki belde ve özellikle Aleyhisselatü Vesselam bu iki beldeyi vermesinin yani misal olarak vermesinin sebebi hani niçin mesela Mekke ile Medine arasını söylemedi veyahut da işte Medine ile Şam arasını söylemedi de San'a ile Hadramaut. Bunun sebebi en çok yol kesicilerin olduğu en emniyetsiz yol orasıymış. Yani o yolda ilerleyen bir kimsenin başına musibet gelmesi çok yüksek ihtimal. Yol kesiciler, haramiler, haydutlar hep oralarda çokmuş. En tehlikeli, en korkunç yol orasıymış. O sebeple Aleyhisselatü Vesselam orayı misal veriyor. Yani o en korkunç olan yerde bile çok büyük emniyet olacak. لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهُ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ Yani o sefer eden bir kimse sadece iki şeyden korkacak. Bir, Allah'tan korkacak. İkincisi, koyunlarına kurt şey yapabilir, saldırabilir. Yani buna yapacak bir şey yok. Kurtlar her an saldırabilirler yani koyunlara. Böyle bir korku taşıyacak, bir de Allah korkusu. Onun haricinde insanlardan inşallah hiçbir korku artık görmeyecek. Ve ne diyorsun da? وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Ama sizler acele ediyorsunuz. Yani sabredin, acele etmeyin. Allah'ın yolu bu şekildedir, cennetin yolu bu şekildedir. Muhakkak ki bu büyük sıkıntıların arkasından faracen ve mahraca yani kurtuluş gelecektir, rahatlama gelecektir. Yeter ki siz sabredin, acele etmeyin. Diye Aleyhisselatü Vesselam onları ne yapıyordu? Onlara müjdeler veriyordu, teselli ediyordu. Evet işte bu Habbab İbn-i Erat radıyallahu anh'ın başına gelen ve Bilal-i Habeş'in başına gelen Yasir radıyallahu anhu ve ailesi Yasir katledildi. Hanımı Sümeyye validemiz katledildi. Oğlu Ammar çok işkenceler gördü. En son Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etti. İşkence altında dayanamadığından dolayı. Ve mazurlu sayıldı çünkü ikrah altındaydı. Ve onlar gibi çok sahabe, özellikle zayıf olan sahabeler çok işkence gördüler. Abdullah bin Mesud, hani bir rivayet var. İşte Kur'an-ı Kerim'i kim okuyacak dedikleri zaman ben gidip okuyacağım, açıktan okuyacağım. Diyor gidip açıktan okuyor müşriklerin arasında. Bayılana kadar dayak atıyorlar. Hatta öldü diye zannederek bırakıyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu yine bunun gibi bir imtihana tabi oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'a saldırırken, Resulullah Efendimiz'e vururken Ebubekir radıyallahu anhu onun imdadına koşuyor, yardımcı oluyor. Ve kendisi de çok kötü bir işkenceye maruz kalıyor, dayak yiyor, bayılana kadar. Hatta öldü diye zannederekten bırakıyorlar Hazreti Ebubekir'i. Ve onlar gibi çok sahabeler. Hazreti Ömer mesela Müslüman olduğu zaman diyor ki bayılana kadar diyor ve hatta yorulana kadar diyor kavga ederdik diyor müşriklerle. Hatta o kadar çok kavga ederlermiş ki iki taraf da düşüyor artık yorgunluktan kalkamıyorlar, dinleniyorlar, kalkıyorlar bir daha devam ediyorlar. O kadar çok dayak yemiş ki Hazreti Ömer ve diğer sahabeler İslam uğruna çok çok çekmişler. Bütün bunlar tabii çekilirken Allah-u Teala şunu ortaya çıkarmak istiyordu. Sadık olanlarla yalancı olanlar kimlerdir? Ve onlar gibi kıyamete kadar yani kim iman etmişse, Müslümanım diyorsa onlar da imtihanlara tabi tutulacaklar. Ta ki bunların da doğrulukları ortaya çıksın. Bu Allah'ın sünnetidir Celle Celaluhu. Evet Rabbim bizleri sadıklardan eylesin. Tabi burada sıdık geçiyor yani sadaku, sadık olanlar ortaya çıksın bir de yalancılar ortaya çıksın. Sıdık üzerinde biraz durmak istiyorum. Sıdık ne demek? Yani doğru olmak ne demek? Doğru olmak sadece mücerret yani sözlerde doğru olmak mıdır yoksa başka alanlar da var mıdır? Doğruluğun çok çeşitli halleri vardır kardeşler. Sıdık deniyor buna. Birinci çeşidi sözlerde doğru olmak. Kişinin yalan söylememesi sadık olduğunun alametidir. Yalan söylememek. Tabii yalan çok kötü bir haslettir. İslam'ın yasaklanmış olduğu büyük günahlardandır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman yalan söylemez diyor. Bir hadisinde Müslüman cimri olabilir, Müslüman korkak olabilir ama Müslüman yalancı olamaz diyor. O kadar kötü bir haslet ki böyle bir şey olmaz yani Müslüman'da olmaması gerekiyor. Dilde her zaman yani insan söylerken sözlerinde doğru olması çok önemli ve gün be gün dikkat ettiyseniz kıyametin de bir alametidir. Yalancılık çok fazla yayıldı. Ve gün be gün yayılıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor öyle bir gün gelecek ki emin insan bulunmayacaktır diyor. Koca bir kabilede falan adam emindir. Yani doğru sözlüdür, yalan söylemiyor, ihanet etmiyor diye. Böyle söyleyecekler diyor. Belki 1000 kişilik kabilede düşünün 1-2 kişi var, 3 kişi var. Yalanın çok fazla yayılması kıyamet alametlerindendir. Sadıkların azalması kıyamet alametlerindendir. Birinci çeşidi doğru sözlü olmak. Yani sözlerimize yalanı katmamak. Ne olursa olsun. Aleyhisselatü Vesselam hayatında kesinlikle yalan katmamış. O sebeple ona el-emin demişlerdir. Onun zerre kadar yalanına şahit olmamışlar. Bizler de bu şekilde olmamız lazım. Ve bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. اَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَّدِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًا Ben diyor, haklı olduğu halde tartışmayı terk eden kimseye cennetin bir köşesinde, bir tarafında bir köşk verilmesine diyor ben kefilim diyor. Ta ki Müslümanlar arasında tefrika olmasın, birbirlerine boz etmesinler, kalpler ayrılmasın. Tartışmayı terk etmek, tartışma çünkü kötüdür diyor. Kötüdür ve insanlara çok zarar veriyor. Allah-u Teala bir kavme azap etmek istedi mi onların arasına mira yani tartışmayı sokar. Birbirleriyle sürekli tartışırlar, münakaşa ederler, parçalanırlar, bölünürler, uzaklaşırlar. Bu şekilde helak olup giderler. Bu çok kötü bir haslettir. O sebeple burada Aleyhisselatü Vesselam tartışmadan Müslümanları ne yapıyor? Uzak tutuyor. Uzak durun. Çünkü kalplerde ne oluyor? Soğuma oluyor. Eften püften sebeplerle. Yani yeri gelir deyin ki doğru haklısın. Meseleyi kapatın ta ki ne olsun? Şeytan aranıza girmesin. O sebeple hani tartışmayı terk eden haklı dahi olsa diyor ben ona cennetin bir köşesinde ona bir güzel bir ev verilmesine diyor ben kefilim diyor. وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا Şaka dahi olsa yalanı terk edene diyor cennetin ortasında ev verilmesine ben kefilim diyor. Şaka dahi olsa düşünün yani şaka bile olsa terk edin Eğer sadık olursanız cennetin ortasında sizlere ev verilecektir. Ben buna kefilim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve beytin fi alel cenneti limen hasuna hulukuhu. Ve cennetin en yüksek yerinde de ahlakı güzel olana diyor cennette güzel bir ev verilmesine ben kefilim diyor. Güzel ahlaklı olursanız cennetin yüksek kademesinde de sizlere bir ev verilecektir diyor. Evet, o sebeple Müslüman doğru sözlü olmalıdır, yalandan tamamıyla kaçınmalıdır. Bu sözlerde doğru olmak, doğruluğun yani sözlerdeki olan parçası, bölümüdür. Bir de niyetlerde ve isteklerde doğru olmak, bu da sıdkın içine giriyor. Demek ki yani sadece sözlerde doğru olmak değil, bir de başka çeşitleri de vardır. O da niyet ederken niyetimizde doğru olmamız, bir işi istediğimiz zaman, yapmak istediğimiz zaman o konuda sadık olmamız. Bunun içine tabi ihlas giriyor. Kişi Allah için niyetlendiği zaman, kalben sadık olduğu zaman Allah'a karşı bir ameli işlerken Allah rızası için yapıyorsa buna ihlas deniyor, buna doğruluk deniyor. Ama dünya menfaati varsa işin içinde, o ibadeti yaparken dünya menfaati, gösteriş, makam vesaire şeyler varsa burada riyakarlık oluyor. Bu da yalancılığın bir çeşididir. Yani niyetinde bir doğruluk yoktur. Bunun da tam tersi nifaktır, Allah korusun. Sadık olan kişi mümin oluyor. Kalben niyetlerinde yani İslam'a girerken, İslam'ı yaşarken Allah rızasını gözettiği için Allah katında sadıktır. O kişi mümindir. Ama dünya menfaatini elde etmek için ibadet ediyorsa, Müslümanca yaşıyorsa buna da münafık deniyor. Çünkü kalbinde bir yalan vardır. Niyetinde bir yalan vardır. Ve münafıklar için Allah-u Teala يَقُولُونَ بِاَلْسِنَةٍ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Kalplerinde olmayan şeyi dillerinde söylüyorlar diyor. Yani kalp farklı, dil farklı. Münafıkların halleri budur. Kalp ile dil bir değildir. Yalandır yani. Her zaman içleriyle dışları farklıdır. Bu da niyetteki doğruluktur. İkinci kısmı. Evet, üçüncü kısmı da insan bir şeye azmettiği zaman ve o azmi yerine getirdiği zaman doğru olması. Bir şeye niyetlenmiş, bir amele niyetlenmiş, o amelde doğru olması, onu bırakmaması. Misal veriyorum, bazıları diyorlar ki elime para gelirse şu kadar infak edeceğim. Ne diyor? Azmediyor ve niyetleniyor. Ve özellikle de dile de getiriyor. Dile döktüğü zaman Allah katında bu yazılıyor. Sen böyle bir söz söyledin, artık bu kaydedildi. O mal sana geldiği zaman Allah yolunda infak etmen gerekiyor. İnfak etmezsen Allah katında yalancılardan yazılacaksın. Mesele çok hassas. O sebeple ya konuşmayacağız, baştan sözümüzü tutacağız, ya da söylüyorsak bunu yerine getirmemiz lazım. Bunun gibi çok şey var. Yani söz verme de zaten buradan kaynaklanıyor. Falan tarihte paranı ödeyeceğim. Falan tarihte işte tamam geleceğim. Şunu vereceğim, şunu yapacağım diyorsan, söz beyan ediyorsan bunu yerine getirmen lazım. Getirmediğin zaman Allah katında yalancılardan yazılıyorsun ve sende nifak alameti vardır, Allah korusun. Evet, işte bu bazı kimseler mesela böyle söylemişler. İşte Allah-u Teala bizlere mal mülk verirse Allah yolunda infak edeceğiz. Ne zaman Allah-u Teala onları imtihan etmek için mal mülk verdi, ne yapmışlar? O sözlerinden caymışlar. Cayınca da Allah-u Teala şu ayeti indirmiş. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ. Bazıları vardır ki diyor Allah'a ahdetti diyor. Söz verdi. لَاِنْ اَتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُنَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah-u Teala faziletinden verirse, mal mülk verirse şüphesiz ki onun yolunda diyor infak edeceğiz ve salihlerden olacağız. Allah bize zenginlik verse, bu fakirlikten kurtarsa şu kadar şu kadar infak edeceğiz, yapacağız diye diyor söz verdiler diyor. Bu şekilde ahdettiler. Felemma atahum min fadli, ne zaman Allah faziletinden verdi, onları imtihan etti, bakhilu bihi, cimrilik yaptılar diyor. Ya işte ağzımdan çıktı ama ne yapıyor? Hemen geri adım attılar diyor. Vazgeçtiler. Ve tevellav ve hum mu'ridun, yüz çevirdiler ve o sözlerini yerine getirmediler. Böyle olunca da diyor fa'aqabahum nifakan fi kulubihim ila yawmi yalqawna. Allah'la karşılaşana kadar diyor kalplerine nifakı soktu diyor. Allah korusun, münafık insanlar oldular. Münafık tipli insanlar oldular. Söz verdi, sözünü bozdu. Bak, demek ki çok önemli yani. Kişi söz veriyorsa, azmediyorsa, ondan cayıyorsa Allah katında yalancılardan yazılıyor. Evet, niçin? Bime ehlefullaha ma va'aduhu ve bime kanu yekzibun. Allah'a verdikleri sözlerde muhalefet edince ve yalan söyleyince diyor kalplerine nifakı yazdık diyor. Bu da azimlerde, niyetlerde, kasıtlarda sadık olmamız gerekiyor. Bu da sıdkın bir çeşididir. Mesela bir bedevi kıssası vardır. İslam'a giriyor ve Aleyhisselatü Vesselam ona görev veriyor. Boşta olunca diyor ki sadaka develeri var diyor. Yani Müslümanlara ait olan. Onların başında git çobanlık yap diyor. Onlara bak diyor. Onu görevlendiriyor. Onların başında çobanlık yaparken bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı geliyor ona. Ellerinde mal var. Diyorlar ki bunları al, bunlar senin. Bunlar nedir diyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları sana gönderdi. Ganimet elde edilmiş, senin payındır. O da diyor ki ben bunun için İslam'a girmedim. Ben İslam'a girerken yani Allah'a iman etmek, cenneti kazanmak ve buradan vurulup şehit olmak için girdim diyor. Ben mal mülk bu benim gözümde değil, bunun için ben girmedim. Ve o malı geri istemiyor. Aleyhisselatü Vesselam'a gidip haber verince o da diyor ki eğer doğru sözlüyse Allah da ona karşı doğru olacaktır. Yani Allah-u Teala onu bu şekilde imtihan edecek, onun doğruluğunu ortaya çıkaracaktır. Ve gerçekten de dediği gibi bir savaşa katılıyor ve ölüler arasında, şehitler arasında onu görüyor Aleyhisselatü Vesselam, onu taşımış getiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam falan mıdır diyor, evet diyorlar ya Resulullah. Bir bakıyor gerçekten de yani eliyle işaret ettiği yerden vurulmuş, o şekilde şehit olmuş. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a karşı sadık oldu, Allah da ona karşı sadık oldu. Ve ona duada bulunuyor, hatta rivayetlerde onun cübbesini ona giydirip o şekilde kefenliyor. Ona duada bulunuyor. İşte bu kimse azmen yani kalbinde sadık bir niyet taşıyor. Allah-u Teala da o sadık niyetini ne yapmıştır? İmtihan edip o sıdkını ortaya çıkarmıştır ve onu o şekilde mükafatlandırmıştır. Buna binaen ki İmam Müslim'de geçen hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki "Men se'al Allah-u Teala şehadete bi sıdkin" Kim doğru bir şekilde kalben Allah'tan şehadeti isterse diyor "Bellagahu Allahu menazile şuhada'i ve in mata ala firashihi" Yatağında ölse dahi Allah-u Teala onu şehitler mertebesine ulaştırır. Demek ki niyetimiz sağlam olursa niyetimizden kazanacağız. Allah katında sadıklardan yazılacağız. Ama amelimiz yalanlarsa niyetimizi Allah katında yalancılardan sayılacağız. Evet, dördüncü mertebesi, dördüncü çeşidi vardır ki o da amellerde sadık olmamız kardeşler. As-sıdku fil amel deniyor. O da nedir? Mesela namaza duruyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Namaz kılıyoruz, secdeye varıyoruz. Secdeye varırken en yüce Allah'tır diyoruz. Sübhane Rabbiyel A'la, en yüksek olan, en yüce olan Allah'tır. Bütün kusurlardan, ayıplardan münezzehtir. Allahu Ekber derken Allah en büyüktür, en yücedir. İşte Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz. Derken amellerimiz bir şeyi gösteriyor ama bunun hilafına davranırsak yani Allahu Ekber derken, Allah en büyüktür derken Amerika'yı haşa Allah'tan daha büyük görürsek ya da işte rızık veren Allah'tır Celle Celaluhu derken haşa rızkımız için dinimizden taviz veriyorsak sanki Rezzak bu insanlarmış gibi davranıyorsak amelimiz bu konuda yani öbür amelimiz yalanıyorsa burada da Allah katında yalancı oluyoruz. O sebeple amelimiz diğer amelimizi tasdik edecek. Bir amelimiz diğer amelini yalanlamayacaktır. Buna da işte amellerde sıdık deniyor. Yani ameli yapmış olduğu ameli onun sıdkını gösteriyor. Yalancı olmadığını gösteriyor. Ve beşincisi son olarak da yani son kısmı da din makamlarında bu da dördüncü maddeye benziyor. Din makamlarında sadık olmak. Yani Allah'tan korkarken gerçekten hakkıyla korkmak. Allah'ı severken hakkıyla sevmek. Allah'a tevekkül ederken hakkıyla tevekkül etmek. Bu konularda sıdkımızı göstermemiz, doğruluğumuzu göstermemiz. Yani estağfurullah derken günah işliyorsak, Ya Rabbi beni affeyle ve tübtu ileyke, sana tövbe ettim ama iki dakika sonra o günah işliyoruz. Bir daha estağfurullah ve tübtu ileyke diyoruz, bir daha o günah işliyoruz. Ne oldu bizim sözümüz, bizim amelimizi ne yaptı? Yalanladı. Ve hatta amelimiz bizim sözümüzü yalanlamış oldu. Yani estağfurullah diyorsak Allah'ım beni bağışla, beni affet, ben tövbe ettim, yapmayacağım anlamında. Allah'a ahdediyoruz, bir dakika sonra yapıyoruz. burada yanan ortaya çıkmış oluyor. Ya da ben Allah'a tevekkül edenlerdenim diyoruz ama gerçekten de bu şekilde değil. Yani bizim amelimiz gerçekten bizim hakkıyla tevekkül ettiğimizi göstermiyor. Evet, buna da işte din makamında yalan deniyor. Bu noktalarda da sadık olmamız gerekmektedir. Evet, işte bu sadık olanları, bu gerçekten hakkıyla iman etmiş olan hayatlarında, hayatlarının her bir alanında sıdkı, doğruluğu, imanı gösteren kimseleri ortaya çıkaralım. Kimdir onlar? Yalancılar kimlerdir? Diyor, onları ortaya çıkarmak için onları imtihan edeceğiz. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ. O günah işleyenler bizden kaçabileceklerini mi zannediyorlar? Kim günah işliyorsa, kim Allah'a isyan ediyorsa bizden kaçamazlar. Evet, dünyada onlara mühlet veririz ama onları ihmal etmeyiz. Allah-u Teala mühlet veriyor, kafirlere de veriyor, zalimlere de veriyor, despotlara veriyor. Ama kesinlikle ihmal etmez, Allah-u Teala bir gün onları kabzedecektir. Ve bunlar Allah'ın azabından da kaçamayacaklardır. Bunlar bir gün ölecekler, Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ne biçim hükmediyorlar, ne biçim zannediyorlar. Muhakkak ki günah işleyenler, kim hangi ameli işliyorsa işlesin, bir gün Allah'ın huzuruna çıkacak ve Allah'a hesap verecektir. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ. Kim Allah ile karşılaşmak istiyorsa, yani temiz bir anınla, beyaz bir yüzle Allah'ın huzuruna gitmek istiyorsa, فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَتْ. Muhakkak ki Allah'ın tayin etmiş olduğu vakit gelecektir. Yani ölüm gelecektir. Bir gün Allah'ın huzuruna çıkacaklardır bunlar. وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ. Ve o işitendir ve bilendir. Yani bir gün muhakkak ki Allah'ın huzuruna varacağız. Bir gün muhakkak ki yapmış olduğumuz amellerden hesaba çekileceğiz. Ne yaptıysak, zerre kadar olsun, küçük olsun, büyük olsun, gizli olsun, açık olsun, bir gün gelecek ve bu amellerin bizler hesabını ne yapacağız? Vereceğiz. Teker teker sayacağız. O sebeple hesabını veremeyeceğimiz amellerden uzak durmamız gerekiyor. Bu konuda Allah'tan korkmamız lazım. Çünkü her şey kaydediliyor. اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ diyor bir ayette. Allah onları saymıştır, yazmıştır, kaydetmiştir. Onları ortaya çıkaracaklar, onlar unutmuşlar. Kıyamet gününde birçok ameli unutacaktır insan. Bugün biz kendimiz bile daha ölmeden birçok ameli unutuyoruz. Bazen diyorlar, hatırlıyor musun? İşte 12 sene önceydi, şöyle şöyle olmuştu falan, kardeş gelmişti, şöyle demişti, sen de böyle demiştin. Allah Allah, hiç hatırlamıyorum ya, ne zaman oturmuştuk, ne zaman söylemiştim. İnsan unutuyor, daha hayattayken unutuyoruz. Bir de düşünün, öleceğiz. Allah'ım, ne zaman öleceğiz? Ya o kadar çok unutulacak ki yani ameller. Ama hepsi teker teker ortaya çıkarılıp dökülecek, getirilecektir diyor. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Kim cihad ediyorsa muhakkak ki kendi nefsi için cihad ediyordur. Kim amel ediyorsa, Allah yolunda cühd harcıyorsa, tabii cühd, cehde genel bir lafızdır. Enerji harcamak, çalışmak, uğraşmak, koşuşturmak anlamlarına geliyor. Kim ne kadar çalışıyorsa Allah katında, Allah için amel ediyorsa ve tabii cihat da bildiğimiz silahlı olan, yapılan o fiil de bunun zirvesidir, İslam'ın zirvesidir. Kendi nefsine cihad etmiş olur, kendi nefsi için amel etmiş olur. Yani Allah-u Teala müstagnidir ha, bize muhtaç değildir. Allah-u Teala ne bizim kurbanlarımıza, ne bizim namazlarımıza, ne bizim mallarımıza, tasaddukumuza muhtaç değildir. Bizler Allah'ın rızasına muhtacız. Buna binaen biz sadaka veriyorsak aslında kendi nefsimize veriyoruz. Bunun karşılığını Allah bize mükafat olarak verecek. Allah-u Teala haşa muhtaç değil ki. Kurban kesiyoruz, dikkat değilseniz kurbanın büyük bir bölümü belki biz kendimiz yiyoruz. Hem Allah için kesiyoruz, hem ecrini tam olarak değil mi Allah'tan istiyoruz, hem de biz yiyoruz. Ve işte çevremize yediriyoruz, akrabalarımıza, işte arkadaşlarımıza. Neticede biz insanlar tüketiyoruz. Ve Allah'ın fazlı kereminden istiyoruz. O sebeple yani bu ameller işleniyorsa minnet etmeyeceğiz. Bedeviler gibi olmayacağız. Gözümüzde büyümeyecek. Ben şöyle şöyle yaptım, bunu ettim. Allah beni bağışlamayacak da kimi bağışlayacak? Gibi minnette bulunmak kesinlikle nedir? Yanlıştır. Bedevi adamlar, bedeviler cahil oldukları için Allah yolunda infak ettikleri şeyi yeri gelir minnet etmişler, yüze çarpmışlar. Ya Resulullah biz şöyle şöyle yaptık, şöyle ettik diye minnet ediyorlarmış. O sebeple Allah-u Teala la temunnu aleyye islamakum demiş. İslamınızı bana minnet etmeyin. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum. Bilakis Allah-u Teala sizlere hidayet verdiği için Allah'ın minneti vardır sizin üzerinizde. Kişi ne yapıyorsa kendi nefsine yapıyor. İyilik yapıyorsa kendi nefsine yapıyordur. Kötülük yapıyorsa da kendi nefsine yapıyor. Allah-u Teala kesinlikle zarar veremez. Hadiste de geçtiği gibi bütün insanlar en müttaki bir insanın kalbi üzere olsalar, yani onun gibi olsalar Allah'ın mülkünde zerre kadar bir çoğalma olmaz. Yine bütün insanlar en kötü bir insan suretinde olmuş olsalar yine Allah'ın mülkünde zerre kadar hiçbir şey eksilmez. Çünkü Allah-u Teala ne bizim ibadetimize ne de bizim taatlerimize muhtaç değildir. Ve onun mülkünde hiçbir şey değişmeyecektir. Dolayısıyla bütün bunlar yapılırken herkes kendi nefsine yapar. اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Ve şüphesiz ki Allah-u Teala bütün alemlerden müstağnidir. Yani hiç kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olan sizsiniz. Eksik olan sizsiniz. Evet, bu ayetleriyle de işte bu az önceki okuduğum ayetleriyle de Allah-u Teala bizlere işte ahiretin var olduğunu, bir gün amellerimizin hesabını Allah'a vereceğimizi, yapmış olduğumuz bütün amellerin zerre misali de olsa hepsinin ortaya çıkacağını ve hepsinin karşılığını göreceğini Allah-u Teala bizlere beyan ediyor. Ve aynı zamanda da iyilik de yapıyorsak, kötülük de yapıyorsak kendi nefsimize yaptığımızı bundan yani Allah-u Teala'nın bunlara muhtaç olmadığını bizlere beyan etmiş oluyor. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim hakkıyla kulluğunu, taatini Allah'a yönlendiren, amel eden, sadık olan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.